Ayrım 58, sayfa 483. Profesör İlber Ortaylı'ya kulak verelim. Balkan Savaşları'ndan önce Batı Trakya büyük ölçüde Türklerin elindeydi. Balkan Harbi'nde 1878 sonrasından daha kötü bir duruma düşüldüğü ortadadır. Bir yandan da İtalya Güney Ege'de 12 adaları, Yunanistan ise kuzeyde yukarıdan Midilli başta olmak üzere Kuzey Ege adalarını almış ve elimizde kala kala Gökçeada, İmroz ile Bozcaada kalmıştır. Sonuç olarak demem o ki, Türkiye Batı Trakya'yı, Ege adalarını ve 12 adayı 1923 yılında Lozan Antlaşması ile kaybetmemiştir. Türkiye Batı Trakya'yı, 12 adayı ve Ege adalarını Lozan'dan 10 yıl kadar önceki Uşi 1912, Bükreş 1913, Londra 1913, Atina 1913 antlaşmaları ve Büyükelçiler Konferansı 1914 ile kaybetmiştir. Türkiye, Lozan'da sadece Meis Adası'nı kaybetmiştir. Madde 15. Dahası Türkiye, Lozan'da İmroz, Gökçeada, Bozcaada, Tavşan Adaları'yla Asya kıyısından 3 milden az bir uzaklıkta bulunan tüm adalar ve kayalıkları elde etmeyi başarmıştır. Ayrıca Yunanistan'a bırakılan adaların askerden ve silahtan arındırılmasını da başarmıştır. İşin gerçeği şu, Türkiye, Lozan'da hem elinde olmayan çok sayıda ada ve kayalığı ele geçirmiş, hem İmroz ve Bozcaada'yı kaptırmamış, hem de Yunanistan'a bırakılan adaların silahsızlandırılmasını başarmıştır. Şunu da unutmayalım. Türkiye'nin Lozan Antlaşması ile elde ettiği Tavşan Adaları ve Asya kıyısında 3 milden az bir uzaklıktaki tüm adalar ve kayalıkların önemli bir bölümü, örneğin 16 ada bugün 2015 Yunanistan'ın işgali altındadır. Ayrıca Yunanistan Ege'de kendisine ait adaları da silahlandırmıştır. Yunanistan'ın Türkiye'ye ait adaları işgal etmesi ve kendisine ait adaları silahlandırması Lozan Antlaşması'na aykırıdır. Adalar nedeniyle sürekli Lozan Antlaşması'nı eleştirenlerin, Lozan'la kazandığımız adaların bugün işgal altında olmasına hiç ses çıkarmamaları manidardır. 4. Hatay. Hatay, Mondros Mütarekesi'nden sonra Fransızlarca işgal edilmiştir. Türkiye'nin Suriye sınırı 20 Ekim 1921 tarihinde Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ankara İtilafnamesi ile belirlenmiştir. Hatay, Fransa'nın elindeki Suriye'de kalmıştır. Bu anlaşma imzalanırken henüz kesin zafer kazanılmamış, Anadolu'daki işgaller sona erdirilmemiştir. Böyle bir ortamda Fransa'nın güneyindeki işgallerini sonlandırıp Türkiye'yi tanıması siyaseten çok önemlidir. Lozan Antlaşması'nın 3. maddesiyle 20 Ekim 1921 tarihli Ankara İtilafnamesi'ne gönderme yapılmış, dolayısıyla Hatay'ın mevcut durumu onaylanmıştır. Ancak Hatay, Atatürk için kendi ifadesiyle onur ve namus meselesi olmuştur. 1930'larda Avrupa'da değişen dengeler, faşizmin yükselmesi, yeni kutuplaşmalar, boğazların öneminin artması gibi nedenler İngiltere ve Fransa'yı Türkiye'ye yakınlaştırmıştır. Atatürk, Avrupa'da değişen bu siyasi ortamı çok iyi değerlendirmiş, Fransa üzerinde gerçek anlamda bir siyasi baskı kurup Milletler Cemiyeti üzerinden sorunu çözmüştür. Hatay önce 20 Mayıs 1937'de özerk olmuş, sonra 2 Ekim 1938'de kırmızı zemin üzerinde Ay Yıldız Bayraklı Bağımsız Hatay Türk Devleti kurulmuş, son olarak da 29 Haziran 1939'da Hatay Meclisi'nin kararıyla Hatay Türkiye'ye katılmıştır. Hatay'ın ana vatana katılması Atatürk'ün son büyük diplomasi başarısıdır. 5. Kıbrıs. Osmanlı Devleti 1878 yılında İngiltere ile yaptığı anlaşmada Rus saldırılarına karşı askeri yardım şartıyla Kıbrıs'ta bir İngiliz üssü kurulmasını ve Kıbrıs'ın yönetiminin İngiltere'ye verilmesini kabul etmiştir. Birinci Dünya Savaşı çıkınca 5 Kasım 1914'te İngiltere Kıbrıs'ı ilhak etmiştir. Yani aslında önce 1878'de sonra 1914'te Kıbrıs elimizden çıkmıştır zaten. Lozan Antlaşması'nın 20. maddesiyle yıllardır devam eden Kıbrıs'taki fiili İngiliz varlığı resmiyet kazanmıştır. Türkiye, Lozan'da Osmanlı Devleti döneminde kaybedilip yıllardır fiilen İngiltere'nin elinde olan Mısır, Sudan ve Kıbrıs adası üzerindeki egemenlik haklarından vazgeçmiştir. Madde 17-21. Sonuçta Kıbrıs, Lozan'da değil, aslında Atatürk daha doğmadan önce Osmanlı Devleti döneminde kaybedilmiştir. Lozan'da ise geri alınamamıştır. Misak-ı Milli'yi gerçekleştirip Anadolu'yu kurtarmak isteyen Türkiye, bu konuda bir istekte bulunmamıştır. 6. Musul. Montrose Mütarekesi'nden sonra Musul'daki 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa, Osmanlı hükümetinin isteği üzerine 8 Kasım'da Musul'dan ayrılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Musul'u boşaltmasının ardından İngilizler, Montrose Mütarekesi'nin 7. maddesini bahane ederek 3 Kasım 1918'de başlattıkları askeri harekatla 10-11 Kasım 1918'de Musul'u işgal etmiştir. Lozan Antlaşması'yla Musul neden alınamadı sorusundan önce, Kurtuluş Savaşı'ndan önce Musul neden kaybedildi sorusu sorulmalıdır. Atatürk'ün öngördüğü gibi 1. Dünya Savaşı'nda Arap çöllerinde, Kafkas ellerinde imkansız hayaller peşinde koşmayıp tüm ordularla Anadolu ve civarı savunulabilseydi, pekala Musul hiç kaybedilmeyebilirdi. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Sevr Antlaşması'nda, bırakın Musul'u, Anadolu'nun yarısından çoğunun elimizden çıkması kabul edilmiştir. Buna karşın Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi, Montrose Mütarekesi imzalandığı sırada işgal altında olmayan tüm Anadolu'nun bölünmez bir bütün olduğunu belirtmekle kalmamış, ısrarla Musul'un da misak-ı milli sınırları içinde olduğunu belirtmiştir. Nitekim Lozan görüşmelerinde İsmet Paşa başkanlığındaki Türk heyetinin en çok elde etmek istediği yerlerin başında Musul gelmektedir. Ancak Kurtuluş Savaşı devam ederken Musul İngiliz işgali altındadır. Atatürk, misak-ı milli içinde gördüğü Musul'u ele geçirmek için eldeki kıt olanaklara rağmen bir Musul harekat planı hazırlayıp Özdemir Paşa eliyle uygulamaya geçirmiştir. Atatürk, 1 Şubat 1922 tarihli başkomutanlık yönergesiyle Özdemir Bey'i El Cezire cephesine göndermiştir. Özdemir Bey, 31 Ağustos 1922'de kazandığı Derbent zaferiyle Irak'ta Kuvayi Milliye bayrağını dalgalandırmıştır. Ancak daha sonra İngilizler 10 Nisan 1923'te Özdemir Bey'in kontrolündeki Revanduz'a yürümeye başlamış, 22 Nisan 1923'te Revanduz'a girmeyi başarmıştır. Türkiye Lozan'a giderken Özdemir Bey'in Derbent zaferi nedeniyle Musul konusunda İsmet Paşa'nın eli son derece güçlüdür. Lozan telgrafları incelendiğinde Ankara'nın Irak'taki Türk askeri gücü ve İngilizlerin bölgedeki faaliyetleri hakkında İsmet Paşa'yı sürekli bilgilendirdiği görülmektedir. İngilizler Musul konusunda Türkiye'nin elini zayıflatmak için Revanduz'daki Özdemir Bey'in üzerine yürümüşlerdir. Ne ilginç tesadüftür ki 22 Nisan'da İngilizler Revanduz'u ele geçirmiş, 23 Nisan'da Lozan görüşmelerinin ikinci bölümü başlamıştır. Revanduz'un İngilizlerin eline geçmesi Musul konusunda Türkiye'nin elini zayıflatmıştır. Nitekim Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa 26 Nisan 1923'te El Cezire cephesinde Özdemir Bey'e gönderdiği bir yönergede İngilizlerin Revanduz'u ele geçirerek Türkiye'yi Musul konusunda güç duruma düşürmek istediklerini vurgulamıştır. İsmet Paşa Başkanlığındaki Türk heyeti Lozan'da Musul'u son derece iyi savunmuştur. İsmet Paşa, Lord Curzon'un başkanlık ettiği 23 Ocak 1923 tarihli toplantıda Musul konusunda çok iyi bir konuşma yapmıştır. Musul'un etnografik, siyasal, tarihi, coğrafi, ekonomik ve askeri özelliklerini tek tek sayarak kentin Türkiye'ye verilmesini istemiştir. İsmet Paşa, 24 Ocak 1923'te Başbakanlığa gönderdiği telgrafta, Musul meselesinin münakaşası hakiki bir çarpışma olmuştur. Sonunda kayıtsız şartsız Musul'un iadesi esasının kabulünü istedim. Musul'un iadesi teklifinde ısrar ettim demiş. Ancak bütün bu çabalarından sonuç alamadığını da şöyle itiraf etmiştir. Büyük buhran oldu. Curzon Milletler Cemiyeti'ne başvurarak anlaşmazlığın incelenmesini isteyecektir. Musul sorunu İsmet Paşa'yı çok yormuştur. Paşa 23 Ocak 1923'te Atatürk'e gönderdiği telgrafta Musul mücadelesini şöyle anlatmıştır. Bugün son derece buhranlı oldu. Curzon bütün vasıtalarını bütün gün kullandı. Musul'un siyasi savaş günüdür. Gizli niyeti barış projesinin bütününü pazarlığa koymazdan evvel Musul meselesini halletmekti. Bilesiniz ki çok yorgunum. 3 gündür uyumadım. Bugünkü Musul çarpışmasını düşündüm. Curzon konferansın kesilmesi ihtimali karşısına şimdilik geri adım attı. Büyük ve devamlı tertipler ve tehditler yaptı. Çok yoruldum. Atatürk 16-17 Ocak 1923 gecesi İzmit basın toplantısında gazetecilerin Musul sorusuna "Musul bizim için memleket meselesidir." diye cevap verip Musul'un iki nedenle bizim için çok değerli olduğunu söylemiştir. 1. Civarında sınırsız servet teşkil eden petrol kaynakları olduğu için. 2. Bunun kadar mühim olan Kürtlük meselesi nedeniyle. Atatürk oralardaki Kürtlük fikrinin bizde de yayılmasına engel olmak için Musul'u sınırlarımıza dahil etmek gerektiğini belirttikten sonra bununla beraber Musul'u almamakla muharebeye devam edeceğiz. Her şey oldu bitti. Musul için harbe devam makul bir şey midir diye asıl önemli soruyu sorup şöyle cevaplamıştır. Musul'u almak gayet kolaydır ve o cephedeki kuvvetlerimiz tamamıyla hazır ve harekata amadedir. Bununla beraber ben şimdi özel görüşümü söylüyorum. Meclisin şu veya bu noktadaki fikrini bir tabii henüz bilmiyorum. Diğer taraftan Yunanlılar Makedonya'dan şuradan buradan kuvvet getirerek Batı Trakya'da Meriç civarında yığınak yapıyorlar. Bu yığınak belki blöftür. Eğer İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların dahili ve genel ahvalini nazarı dikkate alırsak, harbi devam ettirmeleri bizden daha ziyade zararlıdır. Atatürk'ü düşündüren Musul'u almak değil, Musul'u aldıktan sonra Türkiye'nin karşılaşacağı yeni güçlüklerdir. 10 yıllık yorucu, yıkıcı, kaybedilen savaşlar zincirinden sonra kazanılan Kurtuluş Savaşı'nı, 10 yıl sonra kapımıza kadar gelen sürekli barışı Musul için riske atmayı akılcı bulmamıştır. Lozan görüşmelerine ara verildikten sonra 27 Şubat 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gizli oturumda Lozan Konferansı konuşulurken Musul konusundaki eleştiriler üzerine söz alıp kürsüye gelen Atatürk şunları söylemiştir. Musul meselesinin hallini muharebeye girmemek için bir sene sonra ertelemek, ondan sarf-ı nazar etmek demek değildir. Musul meselesini bugünden halledeceğiz, ordumuzu yürüteceğiz, bugün alacağız desek bu mümkündür. Musul'u gayet kolaylıkla alabiliriz. Fakat Musul'u aldığımızı müteakip muharebenin hemen sona ereceğine kâni olamayız. Atatürk sözlerini şöyle bitirmiştir. Sözümüzün en sonu şudur. Heyet-i vekile kendi sorumluluğu dahilinde Lozan heyetine yeniden talimat verip vazifesine devam ettirmeyi talep edebilir veyahut men edip harbe başlamak olabilir. Atatürk yine o soğuk ve yalın gerçekçiliğiyle Musul'u alabileceklerini ancak bunun yeniden savaş demek olduğunu belirtip meclise çok açık bir teklif sunmuştur. Ya Lozan'da barış arayacağız ya da savaşa devam edeceğiz. Bunun üzerine meclis de barıştan yana karar vermiştir. Atatürk'ün bu düşünceleri tamamen zamanın gerçeklerine dayalıdır. 1923 yılında İstanbul'un boğazların işgal altında olduğu, İzmir'de Fransız gemilerinin bulunduğu bir ortamda, savaştan yeni çıkmış bir ülkenin, üstelik bu sefer müttefiklerle yeniden savaşa girmesi, Kurtuluş Savaşı ile elde edilen kazanımların da kaybedilmesiyle sonuçlanabilirdi. Lozan'da tam bağımsızlık arayan Türkiye bir anda yeniden sevre mahkum olabilirdi. Çünkü İngilizler sadece İstanbul ve Boğazlara hakim değildi. Aynı zamanda Özdemir Bey'i yenerek Musul ve civarına da tam hakim duruma gelmişti. Ayrıca Kıbrıs'a hakim olan İngilizler, hava ve deniz kuvvetleriyle Adana-Mersin demiryolu hattını tehdit edebilirdi. Irak'ta İngilizlerin büyük yıkımlara yol açan çok güçlü bir hava gücü vardı. Lozan'daki bazı görüşmelere İngiliz Hava Kuvvetleri temsilcilerinin katılmaları dikkat çekicidir. Türkiye'nin Musul'a saldırması aynı anda iki cephenin açılması demektir. Fevzi Paşa'nın dediği gibi Türkiye boğazlar ile Musul üzerine aynı anda yürümek zorundadır. Ayrıca boğazlara yürüyüşten sonra Trakya'nın durumu ne olacaktır? Muhtemel bir Trakya harekatında Yunanistan ve Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinin de müttefikleri desteklemesi işten bile değildir. Ayrıca Trakya tarafına geçirilen ve ağır silahlardan yoksun 8 bin jandarmanın durumu ne olacaktır? Lozan görüşmelerinde İngiltere ile girilen rekabet sonunda Musul konusu çözüme kavuşmayınca konunun İngiltere ve Türkiye arasında daha sonra görüşülmesine karar verilmiştir. Lozan Antlaşması'nın 3. maddesine göre Türkiye-Irak sınırının 9 ay içinde iki devlet arasında anlaşma yoluyla belirlenmesi, anlaşma yapılmaması halinde sorunun Milletler Cemiyeti Konseyi'ne götürülmesine karar verilmiştir. Lozan üzerine kafa yoranlara göre Türkiye Musul konusunda diretmeye devam etseydi Lozan asla imzalanamazdı. Sevtap Demirci şöyle diyor. Türkiye Musul konusunda direnseydi barış yapılabilir miydi? Bu sorunun cevabı hayır, asla, asla, asla. Asla barış yapılamazdı. Çünkü bütün görüşmeleri kilitleyen konu Musul meselesiydi. Musul bizim için vatan toprağı, asla vazgeçilemez. İngiltere için de asla bırakılamaz çünkü bütün belgelerinde ve yayımlanmış arşiv belgelerinde hep şunu söylüyorlar. Musul Türklere bırakılamayacak kadar önemli bir bölgedir. Biz 1. Dünya Savaşı'nı boşuna mı yaptık? Bu kadar İngiliz askerini boşuna mı öldürdük? Musul, Hindistan'a ve diğer sömürgelerine giden noktada en önemli atlama taşı, stratejik olarak önemli bir bölge. Asla Türklere bırakılmayacak bir bölge. Sonuçta İsmet Paşa 27 Ocak 1923 tarihinde Ankara'ya gönderdiği telgrafta ilk defa barış için Musul'dan feragat ifadesini kullanmıştır. Şöyle demiştir. Ben Musul'dan feragat göstererek sulh aramak fikrindeyim. Neredeyse tüm Lozan uzmanları Lozan'da Musul'un alınamayacağında birleşmekle birlikte bazı uzmanlar Musul kaybedilirken bazı toprak kazanımları elde edebilmek için fırsatlar çıktığını ancak İsmet Paşa'nın bu fırsatlardan yararlanamadığını iddia etmişlerdir. Örneğin Lord Curzon 6 Ocak 1923'te müsteşarını İsmet Paşa'ya gönderip Musul'un dağlık bölgelerini Türkiye'ye vermeyi teklif etmiştir. Burası Irak'ın doğusundan Hakkari'den Süleymaniye'ye kadar olan Revanduz, Köysancak, dağlık bölgeleridir. Türk heyeti bu teklifi verilen bölgelerin petrolsüz, dağlık ve verimsiz olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Bazı tarihçiler ve araştırmacılar bu teklifi reddettiği için İsmet Paşa'yı eleştirmişlerdir. Ancak bence İsmet Paşa başkanlığındaki Türk heyetinin bu teklifi reddetmesi son derece doğrudur. Çünkü bu teklifi kabul etmeleri halinde Musul konusunda elleri iyice zayıflayacak, pazarlık şansını da kaybedeceklerdir. Ayrıca buralar Kürt, Türkmen, Arap nüfusun iç içe olduğu, mezhep farklılıklarının görüldüğü son derece sorunlu bir bölgedir. Toprak kazandık diye sevinirken sonradan yaşanacak daha büyük sorunlarla üzülmek de olasıdır. Türk heyetinin de ifade ettiği gibi Musul olmadan bu bölgelerin hiçbir anlamı yoktur. Aslında Curzon Musul'u bir an önce ele geçirmek için Türk heyetinin ağzına bir parmak bal çalmıştır. Bence bu İngiliz tuzağına düşmeyen Türk heyetini kutlamak gerekir. Gerçek şudur. Türkiye, Musul için savaşı göze alamamıştır. Mecliste Lozan Antlaşması'nı en muhalif milletvekilleri bile Musul için savaşmak söz konusu olduğunda barıştan yana olmuştur. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Rauf Bey, Fevzi Paşa ve Kazım Karabekir Paşa Musul için savaşmanın doğru olmadığında hemfikirdir. Taha Akyol'un şu yorumuna katılıyorum. Musul için savaşı göze alınabilir bir risk olarak gören hiçbir milli mücadele lideri yoktur. Ayrım sonu. Sayfa 492.